Ayrım 15, sayfa 108. O gece Amber yatağında evdeki herkesin uyuduğuna kanaat getirinceye kadar nefes seslerini dinledi. Sonra yerde horlayan Gonca'nın üstünden atlayıp yan kapıdan yavaşça dışarı çıktı. Dizleri titriyordu. Koridoru geçerken sanki duvarlardan görünmez eller çıkıp ona uzanıyordu. Simsiyah bir geceydi. Gökyüzünde hiçbir şey yoktu. Önünü göremese de yürümeye devam etti. Kalbi narin göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. İskender limonlukta onu bekliyordu. "Korkma," dedi. "Elini ver bana. Karanlıkta yürümek için ışığa ihtiyacımız yok. Sus. Gecenin sesini dinle sadece. Adım atarken kollarını ileri uzat. Daima üç yönünü kontrol et ve arkanda ne olduğunu bil. Sakin sakin nefes al. Görmek istediğin şeyi hayal edersen görürsün." "Nereye gidiyoruz?" dedi Amber. "Bu bir sürpriz," dedi İskender. "Beni takip et." "Korkuyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ya kara bir yılanın üstüne basarsam?" "Burada yılan filan yoktur kızım," dedi İskender. "Onun için bu kadar çok kuş var ya. Annem kocaman kara yılanlar var dedi. Uydurmuş. Ben yıllardır tek bir yılan bile görmedim. Korkacak bir şey yok. İşte al şu anahtarı. Yürürken içine korku düşerse ağaçlara adının baş harflerini yaz. Adını yazmak seni korur." Amber de öyle yaptı. Asi, asi, asi ağaçlara yazdı. "Adının baş harfleri ne anlama geliyor biliyor musun?" "İsyankar demek. Asi." "Sen asi misin Amber?" "Bilmem. Bence öylesin." Gece yürüyüşü hiç bitmeyecek gibiydi. Önlerine çıkan engelleri rahatça savuşturan İskender'in güvenli adımlarına rağmen Amber'in kalbi gecenin sessizliğini bozacak kadar şiddetle çarpıyordu. İskender aniden durdu. "Bir uçurumun kenarındayız şu anda," dedi. "Aşağıdaki dere yatağında onları görebilirsin. Bak." Gökyüzünde gece beliren yıldızlar gibi birer birer ortaya çıktılar. Önce bir tane, sonra iki, beş, on, yirmi derken yüzlercesi belirdi. Ama yıldızların aksine karanlık boşluğun içinde hareket ediyordu bunlar. Işık saçıyor, dans ediyor, bir kayboluyor, bir çıkıyorlardı. Sonra yükselip İskender'le Amber'in çevresini sardılar. Amber'in elbisesine yüzlerce ışıldayan ateş böceği kondu. "Çok güzel," dedi Amber nefesini tutarak. Birini yakaladı. "Onu saklayabilir miyim?" diye sordu. İskender enfiye kutusundaki tozu boşaltıp kutuyu kıza verdi. "İstersen sakla ama sabahleyin hayal kırıklığına uğrayabilirsin, bilesin," dedi. Amber ateş böceğini kutuya koydu. "Ama," dedi İskender, "senin için hiç bozulmayacak bir şeyim daha var. Kapa gözlerini ve aç avucunu." Amber söyleneni yaptı. Ama o anda beklenmedik bir şey oldu. İskender dengesini kaybetti ve o şeyi düşürdü. "Yo, hayır." Yerde Amber yumurtasını aramaya başladılar. Emekliye emekliye elleriyle hissetmeye çalışıyorlardı ama çok karanlıktı. Amber ağlamaya başladı. "Hadi ama ağlama. Merak etme, kaçacak değil ya. Yarın sabah olunca buluruz onu. Hadi üzülme." Döndüklerinde vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Gonca elinde bir fener kapıda bekliyordu. Amber'i yakalayıp sarstı. "Nerelerdeydin sen? Küçük hanım hepimize kalp krizinden öldüreceksin bir gün. Küçük hanım hepimizi kalp krizinden öldüreceksin bir gün." Kadri ile Kamile'nin odasında ışık yanıyordu. Kamile benzi uçmuş, kolları bacakları uyuşmuş bir halde yatağa uzanmıştı. Kadri limon koklatıyordu karısına. Kamile bir iki kez titredi ve gözlerini açtı. Amber'e baktı. Gözleri ağlamaktan şişmişti. Tekrar yatağa devrildi. Kadri kızgındı. "Neredeydin?" dedi. "O elinde tuttuğun ne?" Amber enfiye kutusunu açtı. İçinde sivrisineğe benzeyen çirkin küçük bir böcek vardı. Kımıldıyordu ama ölmek üzereydi. Işığı yok olmuştu. Ateşi sönmüştü. Gonca Amber'e biraz kedi oturuğu koklattı. Amber gece boyunca sanrılar içinde kıvrandı. Ruhlar, cinler, öcüler, ölü evliyalar, hayaletler dans ettiler etrafında. Her köşeden dehşet saçan yaratıklar çıktıkça Amber sakin kalmaya çalışıyordu. Saten pelerinli drakulalar, kurt adamlar, ellerinde çiçek taşıyan Frankenstein'lar ortalığı cehenneme çeviriyordu. İyilik melekleri kızın elinden tutuyordu ama ipek kadın kötü çocukları kozaların içine hapsediyordu. Dev gibi boynuzlu canavar tırtıllar, Mihriban'ın masalında kaynak suyunun başında bekleyen korkunç ejderha gibi karanlıkta ateş tükürüyordu. Amber tuhaf fısıltılar işitti. Kırlarda dolaşan ışıklar gördü. Dağlardan düzensiz helezonlar halinde yükselen rüzgarın şiddetle dalgalandırdığı perdelerin arasında meşhum yaratıklar dans ediyordu. Amber gözle görülmeyen her şeyi gördü. Çiftlik kahyasını da gördü yine rüyasında. Bu kez pencereden bir merdivenle giriyordu Amber'in odasına. Boş bir çuval vardı elinde. "Bu senin için," dedi adam. "Gir içine." Derken adamın yüzü Osman'ın silodaki yüzüne dönüştü. Osman amber yumurtasını mermer zemine fırlattı. Yumurta binlerce parçaya bölündü. İçinden bir kelebek çıktı ve kendini ateşe attı. Amber uyandığında Murat'ı gerçekten odada gördü. Anne ve babasıyla Gonca çoktan kalkmış giyinmişlerdi. Şafak sökmek üzereydi ama ortalık hala karanlıktı. "Böyle gelin," diye buyurdu adam. "Beni takip edin." Ayak uçlarında koşuşmalar, fısıltılar, hareket eden nesneler. Kamile sıcak bir örtüyle sarmaladı Amber'i. Kadri onu kucağına aldı ve zorlukla aşağı taşıdı. Arkasından Kamile ile Gonca takip ettiler. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu Amber. "Gizli bir macera yaşamaya gidiyoruz." "Nereye?" "Gece yolculuğuna çıkıyoruz. Hazreti Peygamber gece yolculuğuna çıktığı zaman ne oldu biliyor musun? Cebrail melek, Burak adlı, gümüş renkli ve yarı insan biçimli bir kısrağın üstünde göründü. Birlikte gökkuşağı renkleri arasından geçerek Kudüs'e gittiler." "Neden gidiyoruz?" dedi Amber. "Ben burada kalmak istiyorum." Kadri sakin bir sesle konuştu. "Kimi zaman fedakarlık yapmak zorunda kalırız," diye açıkladı. "Koyunlar gibi. İşte şimdi de öyle zamanlardan biri. Bir gün anlayacaksın. Şimdi biz de bir fedakarlık yapmak zorundayız. Eve gitmek zorundayız canım kızım." Kapıdan çıkınca Amber nemli gece havasıyla ürperdi. Kahya onları birçok binanın arasından geçirdi. Demir kapının kilidi şakırdadı. Dışarıda bir atın kişnemesi duyuldu. Toynak sesleri, rüzgarın ıslık sesleri. Sonra her şey derin bir sessizliğe gömüldü. İpekçi apartmanı. Üç katı görünen, muhtemelen dört katlı, panjurlu, bize göre sağ üçte biri yuvarlak çıkmalı küçük bir apartman fotoğrafı. 1959-1960. Mızmız tabiatlı insanlara, bilhassa kadınlara kahve içmek iyi gelir. Böyle insanlar bol bol koyu kahve içmelidir. Melankolik olmadıkları sürece fazla kahve içmekten hiçbir zarar gelmez. Katip Çelebi, Mizanül Hak, 1650. Heyhat, İskender Bey'in serveti bir mum gibi eriyip gitti. Bu kalemun gibi değişen bir dünyaya ayak uyduramayacak kadar yaşlı bir ipek böceğiydi İskender. Kendini bir yalnızlık çölünde terk edilmiş bulunca o da bu dünyayı terk etti. Geçmişi hatırlamaktan ve aynada kendi yansımasını görmekten aciz olan bu dünyadan göçüp gitti. İskender Bey'in ölümüne yol açan ve ipek çiftliğini yakıp kül eden yangından hiç kimse hiçbir zaman söz etmedi. Dolayısıyla bu konuda bir şey anlatamam. Ben orada değildim. Siz ne kadar biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Ama ailenin en büyük erkeği olan Kadri, aile reisi olarak İskender'in yerine geçti. İpek üretimi işiyle tanışık olduğundan çocukluğunda böceklere duyduğu ilginin de verdiği hevesle işe dört elle sarıldı. Ne var ki ipek kadınları olan kuzenleri Ayda, Sibel ve Papatya'nın aksine bu işin özünü kavrayacak hünerden yoksundu. Üç kız kardeş Kadri'nin iyi kalpli dürüstlüğüne ve alimce yeteneklerine güvendiler. Gerçi aile reisliği vasfından pek emin değillerdi ya. Ne var ki fazla bir seçenekleri yoktu zaten. Kocalarının itirazlarına rağmen kadın oldukları için işe karışmaları hoş görülmeyeceğinden ailenin mal varlığını Kadri'nin ellerine teslim ettiler. Peder şahiden çağrışımla Şiir Şahı diye bir de ad taktılar ona. Şaka diye ortaya atılmış bir lakaptı ama kısa zamanda herkes tarafından benimsendi ve Kadri'nin adı unutulup böyle anılmaya başlandı. Kısmet ve servetlerindeki ani değişimden habersiz olan aile üyeleri, alışık oldukları biçimde hizmetçileri, birden çok evleri, şaşalı törenleriyle yaşamaya devam etti. Ta ki bir Nisan günü Kadri onları Orta Anadolu Ovası'ndaki tozlu, kıraç bir şehir olan Ankara'da boş bir arsada toplanmaya davet edinceye kadar. Tüylerinden kabarık dokumalı kazaklar yapılan kaba tüylü Ankara keçilerinin ve bembeyaz uzun tüylü Ankara kedilerinin diyarı da denir bu şehre. Bir zamanlar yağmur duasında insan kanı kurban edilen, İç Anadolu'da bir göçebe diyarı olan bu kasaba, Atatürk devriminin temellerinin atıldığı modern bir şehir olarak yeniden doğmuştu. Atatürk'ün bir gecede Türkiye'nin başkenti ilan ettiği yeni başlangıçların şehriydi burası. Elimden geldiğince sizden gizlemeye çalıştım ama gerçek şu ki ailemiz fena halde borca batmış durumda. Vaziyet tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü diye itiraf etti Kadri. Kız kardeşlerin ve aile üyelerinin dışında teyzeler, amcalar da vardı İpekçi ailesinde. Dolayısıyla aile varlığımızı tasfiye etmekten başka çarem kalmamıştı. Hemen hemen bütün gayrimenkullerimiz satıldı. Moda'daki yalı, Ege'deki incir bahçelerimiz, Bergat ormanındaki av köşkü, Pamukkale kaplıcalarındaki villa, üzüm bağları, Büyükada'daki yazlık konak, içinde oturduğumuz evler, hatta İpek çiftliği, tabii yangından geriye ne kalmışsa hepsi yabancılara ait şu anda. Onları kaybettiğimiz için kalbim parçalanıyor ama anıları daima kalbimizde yaşayacak. Anlayışınızı rica ediyorum. Borçlarımızı ödemek için onları satmaktan başka çarem yoktu. İlk anda kimse durumun ciddiyetini kavrayamamış gibiydi. Kimse Kadri'nin sözlerindeki kesin akıbetin bilincine varamamıştı. Şükür ki satışlardan geriye birkaç lira kaldı. O parayla burada, şu anda ayaklarınızı bastığınız bu arsada hepimizin paylaşabileceği bir apartman inşa etmemiz mümkün. Böylece hepimiz Ankara'da yeni bir hayata başlarız. Burada fırsatlar çok daha geniş. Çocuklarımız için daha iyi okullar, erkeklerimiz için daha iyi iş imkanları var. Bu şehirde her şey yeni ve modern. Her şey daha bakımlı, temiz. Her türlü gelişime açık bir yer. Biliyorum, ilk bakışta bütün bunlar trajedi gibi görünebilir ama inanın bana, aile için en hayırlısı bu. Maddi kaynaklarımızı toparlamanın başka bir yolu yoktu. Unutmayın sevgili ailem, felaketler insanları birbirine daha yaklaştırır. Hep beraber oturabilmek ne büyük bir şans. El aleme rezil olacağız diye hışkırdı Sibel. Hakkımızda neler söyleyecekler? Onurumuzu yeniden kazanmak bizim elimizde diye cevapladı Kadri. Kendi gayretlerimizle bunu başarabileceğimizden eminim. Sefaletimize gülecekler. Kaybımızdan zevk alacaklar. Kem gözlere gelmişiz. Bu haksızlık. İşte böylece ben inşa edildim. Upuzun, hepsi aşağı yukarı birbirinin aynı. Çimento renkli, altı katlı bir apartmanlar blokunun arasına sıkışmış bir bina olarak. Ben ve komşularım, değişen büyük şehir işlevselliğinin öncüleri olan, içleri boş ve ruhsuz binalardık. Isıdan tasarruf etmek için alçak tavanlı ve ufak pencerede inşa edilmiştik. Kalorifer radyatörlerinde sular tıslardı. Savaş sonrası dünyadaki benzerlerimiz gibi günü kurtarmaya bakan 10-15 yıldan fazla yaşaması düşünülmemiş, sonrasında yıkıma mahkum binalardık. Göçebeler kalıcılığı sevmezler. Yıllar sonra yıkıldığımda, temellerimi kazdıklarında pişmiş tuğladan çömlekler keşfettiler altımda. Etilerden bile önce, 6000 yıl önce yaşamış, madershahi kültürlerden kalma çanaklar, testiler buldular. Kanunen bu antik buluntuların arkeoloji müzesine teslim edilmesi gerekiyordu ama böyle antikaların aile tarafından daha iyi korunacağına ve hırsızlar tarafından yurt dışına kaçırılmasının önleneceğine inanan Kadri, bodrum katındaki kazan dairesinde apartmanın temel sütunlarının arasına saklanmasını istedi. Yıllar sonra bina tekrar yıkıldığında temel sütunlarını ne yerinden oynatabildiler ne de yıkabildiler. Tabii bu arada çömlekler de yok olmuştu. Kimse bilmiyordu ama sadece 20 metre kadar altımda keşfedilmemiş çok eski bir şehir yatıyordu. Dolayısıyla ben takındığım yenilik maskesine rağmen derinlerimde çok yaşlı bir ruhum aslında. Güneşsiz bir kış günü akşamüstü Kadri, karısı ve kızı Atatürk Bulvarı'nın köşesinde Citroen'lerinden indiler. Yüksel yokuşunu tırmanıp trafiğe kapalı çıkmaz bir sokağa girdiler. Dar basamakları nefes nefese çıktılar ve boyacının henüz bitirdiği İpekçi Apartmanı yazan tabelanın bulunduğu kapıdan girdiler. Apartmanları için uygun bir isimdi bu belki. Ama İpek İşleri eski aile reisinin ölümüyle maziye gömülmüştü. Biz binaları birbirimizden ayırt etmek için her birimize aile adları veriyorlardı. Mesela kapı komşum olan süslü apartmanın adı Boğa'ydı. Sahibi olan ailenin işini belirtiyordu tabii. Sokağın karşısındaki daha yüksek apartmanın adı Safran'dı. Aile safran ticaretindeydi. Bazı binalarsa sahiplerinin atalarının göçtükleri diyarların adlarını taşıyordu. Bardar, Özbek, Milas, Şam, Kafkas, Kıbrıs gibi. Büyük göçmen kabilelerin saraylarının adları gibiydiler. Tatarlar, Moğollar, Hunlar, Samiler, Selçuklar gibi. Sırf geçmiş prestijleriyle gösteriş yapan kültürlerin adları. Akasya ve erik ağaçları dikeceğiz. Çocuklar için salıncak kuracağız diye Kadri teselliye çalıştı. Çıplak bahçenin görüntüsünden rahatsız olan Amber'i. Bunlar oluncaya kadar sokakta veya evin içinde oynamakla yetineceksin bir tanem dedi. Birlikte oynayabileceğin bir sürü çocuk var şimdi. Artık yalnız değilsin. Tam o sırada apartmanın her katında birer pencere açıldı. Her pencerede yüzler belirdi. Teyzelerin, amcaların, kuzenlerin, aile analarının, hizmetçilerin yüzleri. Hepsi birlikte şarkı söylüyorlardı. Hoş geldiniz canlarımız, hoş geldiniz aramıza. Ekmeğimizi, suyumuzu sizinle paylaşacağız. Umarız siz de aynını yaparsınız. Beton merdivenlere giden çıplak avludan patlıcan kızartması ve kuzu güveç kokuları geliyordu. Trabzanları nazar boncuklarıyla süslemişlerdi. Kapının önünde değersiz diye atılmış ama aslında çok değerli ve uzun süre dışarıda durmaktan küf kokan halı ve kilimler vardı. Bunlar daha sonra sokak serserilerine, dilencilere ve çingenelere yatak olacaktı. Amerika bizimki gibi gelişmekte olan ülkelere duvardan duvara halılarını sunmuştu. Hasat altını ve sonbahar fısıltası gibi adları olan bu sentetik makineyle dokunmuş halılar güzelim Türk halılarının yerini almıştı. Herkes kendi dairesine yerleşirken Amerika'da gündelik hayatlarına iyice girmiş, frijider buzdolapları ve Hoover elektrikli süpürgeleriyle kadınları baştan çıkarıyordu. Ayrıca çağın mikrobunu da bulaştırmıştı Amerika. Taksit mikrobu. Bunlardan biri Kamile'nin Miele marka çamaşır makinesiydi. Şişko bir gövdesi ve elle beslenen döner bir sıkıcısı olan çamaşır makinesi. Makinenin geleceği gün çocuklar erkenden döndüler okuldan. Onu dar merdivenlerden 4 kat yukarı nasıl çıkaracaklar diye seyretmek için. Kadınların hepsi Kamile'nin Miele'sini kullanmak için başka işlerini ihmal etmeye başladılar. Makinenin çalkalanmasından adeta büyüleniyor, otomatikleşmenin neşesiyle coşuyorlardı. Sonra çamur renkli ya da pembe tuvalet kağıtları aynı işi gören gazete kağıdı parçalarının yerini aldı. Derken kadınlar halis keten ve ipekliden dokunmuş, kenarları ince ince işlenmiş, güzelim mendillerinden vazgeçip kaba krep kağıttan üretilmiş Kleenex mendilleriyle silmeye başladılar burunlarını. Atmak bakmaktan daha kolaydı. Uygarlık her eve lavanta, turkuvaz ya da pembe renkli fayanslarla döşeli, krom teçhizatlı, alafranga tuvaletli ve bideli. Bunun ne işe yaradığını kimse tam olarak çıkaramadığı için kirli çorap ve iç çamaşırı yıkamada kullanılıyordu daha çok. Fayans banyolar armağan etti. Linolyum karolar laleli çimlerin yerini aldı. Artık evlerde hamamlar, topluca yıkanmalar, birlikte ter atmalar tarihe karışmıştı. Kamile, Amber'e bir keseyle pembe bir pro sabunu verip artık kendi kendine yıkanacak kadar büyüdüğünü söyledi. Banyonun kapısını kapadı ve kızı kendi başının çaresine bakmaya terk etti. Amber kocaman tabut biçimli küvetin içine oturmuş, arada bir suyun içine kayarken kendini son derece önemsiz ve küçülmüş hissetti. Boğulmaktan korktu. Kapının kilitlenmesinden, dışarı çıkamamaktan korktu. Küvetin giderinden vantuz gibi emilmekten korktu. Kendisini okşayan, keseleyen, yıkayan elleri özledi. İnsan sıcaklığını özledi. Yıkanmak birdenbire yalnızlığın ve terk edilmişliğin simgesi haline gelmişti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Dracula, D-R-A-K-U-L-A, Frankenstein, F-R-A-N-K-E-Ş-T-A-Y-N, Amerika, A-M-E-R-I-K-A, Frigider, F-R-I-G-I-D-A-I-R-E, Hoover, H-O-O-V-E-R, Miele, M-I-E-L-E, Kleenex, K-L-E-E-N-E-X.